Anadolu Erenleri, Gülağ Öz.
Ayrım 28.
Sayfa 259. Yunus Emre. 13. yüzyıldan günümüze uzanan yolda en çok sözü edilen, sözü edilince de insanı tarihin derinliklerinde bir gezinti yaptıran kişilerden birisi Yunus Emre'dir. Alevi kültürünün oluşumunda, Anadolu Alevi felsefesinin biçimlenişinde büyük payı olan bir filozoftur. Yunus Emre öğreticidir, derviştir, dededir. Anadolu'da tekkelerin üniversiteleri kurulmaya, yayılmaya başladığı dönemlerde Hacı Bektaş Üniversitesi'nin ilk öğrenci dervişlerindendir. Türk dilinin, kültürünün bugünlere aktarılmasında, yaşatılmasında Yunus bir lokomotiftir. Medrese eğitimi de görmüş, Farsçayı da iyi bilmesine karşın tekkeyle karşılaşınca bu kültür yapısını ve eğitimini coşkulu bir Türkçe'ye dönüştürerek dalga dalga Anadolu'ya yaydı. Bu dalga başarı üstüne başarı sağlıyordu. Nedeni ise Anadolu'da yaşayan insan yığınlarının çokluğunun Türkmen göçerlerden olması, yönetici kadrosu ise Acem ve Araplardan oluşan bir gruptu. Tasavvuf düşüncesini kendine özgü Bektaşi felsefesiyle Türk düşün yaşamına katıyordu. Yunus Emre ile ilgili araştırmalar Cumhuriyet'in ilk yıllarına, hatta Osmanlılar döneminin sonlarına rastlıyor. İlk çalışmayı 1918 yılında İlk Mutasavvıflar adlı kitabıyla Fuat Köprülü yapıyor. Köprülü bu çalışmasında Yunus Emre'yi Bektaşi geleneklerine ve kendi deyimiyle analelerine göre değerlendiriyordu. Yunus'un yaşamı ister menkıbelerde olsun, ister şiirlerinde olsun, isterse dönemin kaynaklarında olsun, onu Bektaşi düşüncelerinden koparmak uygun düşmüyor. Ancak son yıllarda çalışmalarını en etkin olarak ortaya koyan büyük araştırmacılar ortaya çıkmıştır. Bunların başında Köprülü gelmektedir. Köprülü Yunus hakkında 1918 yılında şu değerlendirmeyi yapar. İslam mistikliği ile Türk zevkinin hususi dehasını birleştiren basit, coşkulu, ümmi bir derviştir der. Dipnot: Fuat Köprülü, Türk Edebiyatı'nda ilk mutasavvıflar. Köprülü Yunus'un ümmi oluşuna kendisi daha sonraki çalışmalarında katılmadığını söyler. Şunları da söylemeden yapamaz. Yunus düzenli bir medrese eğitimi görmemişse de kendi manevi kabiliyeti sayesinde İslam bilimlerinin hepsini öğrenmiştir. Mevlana'nın şiirlerini anlayacak kadar da Farsça bilir. Dipnot: İlk mutasavvıflardan özetleyen İlhan Başgöz, Yunus Emre, sayfa 11, Indiana Üniversitesi yayınları. Yunus Emre başlangıçta sıradan bir medrese eğitimi gördüğü, İslam dini konusunda görüşleri sünni görüşlere yakın olduğu, tekke eğitimi için Tatlık Emre okuluna girdikten sonra hem dünya görüşünün değiştiği hem de bu görüşlerini geliştirerek Horasan erenlerinin kurmuş oldukları tasavvuf tekke Türk okullarının felsefesine büyük katkılar sağladığı gerçeği gözden kaçmıyor. Bu konuda İlhan Başgöz şunları söylüyor. Yunus'un tekke toplumuna göçmesi Mevlana'da olduğu gibi beklenmedik bir patlama sonunda olmamış. Yunus'un kul tanrı cennet cehennem, hayat ölüm, yaratan yaratılan ikiliğinden uzun zaman kurtulamadığını, tanrı sevgisinde bunların tümünü birleştiren bir bütüne varmadığını gösteren bir haydi şiiri var. Ama sünni inanış da artık kendisini doyurmuyor, bir başka yere bağlanmak, tutunmak istiyor. Dipnot: Başgöz, adı geçen eser, sayfa 31. Yunus uzun süre peşine gittiği yolun kendisine bir şeyler kazandırmadığını, yeni arayışlara girdiğini, bir doyum aradığını görüyoruz. Çünkü Yunus üstün bir kavrama ve kendi kabuğunu yırtma yeteneğine sahipti. Üstelik bu kabuğa sığmadığını, bu nedenle de yeni arayışlara, yeni yollara başvurduğunu görüyoruz. Bu arayışlar içerisinde Hacı Bektaş Veli adını duyması, kıtlığı da bahane ederek Suluca Karahöyük'e hareket etmesi, orada kendisine gösterilen yolda eğitim almak istemesi, hatta kendi köyünde ailesi ve çevresini kaybetme pahasına da olsa aradığını mutlaka bulması, ancak onu bu düştüğü açmazlardan kurtaracaktır. Yunus'u gün yüzüne çıkartmada ortada bulunan nedenleri şöyle sıralarız. Birincisi, elde bulunan yazılı kaynaklara, bu kaynaklar şunlardan oluşmaktadır: cönkler el yazmaları, vakıf ve zaviye kayıtları, menkıbe kitapları vesaire. İkinci bir araştırma ise Türklerin, özellikle Türkmen Alevi ozanlarının sözlü kaynak olarak oluşturdukları deyişler, söylenceler ve destanlardır. Asıl Yunus kaynağı kendi şiirlerini içeren divanları ve sözlü gelenekten ulaşan şiirleridir. Hangi kaynağa bakarsak bakalım aynı yörüngede tanımlarız Yunus'u. Yaşadığı yüzyıl, yaşadığı çağdaşı insanlar, ilişkileri, gördüğü eğitim ve topluma ulaştırdığı felsefesidir. Yunus Emre konusunda en çok söylenen ve güvenilmesi kaçınılmaz olan Hacı Bektaşi Veli velayetnamesidir. Bu velayetnamede Yunus Emre'nin nereden ne amaçla Hacı Bektaş'a geldiği, ne amaçla Tapduk Emre Üniversitesi'ne öğrenci olarak gönderildiği anlatılmaktadır. Diğer kaynaklar ve şiirleri de bu görüşleri doğrulamaktadır. Yunus Emre'yi kaynaklar şu görüşlerde birleştirir. Yunus Emre 13. yüzyılın ikinci yarısıyla 14. yüzyılın ilk çeyreğinde yaşamıştır. Yani Selçuklu Devleti'nin yıkılmaya yüz tuttuğu Osmanlı Devleti'nin kurulma aşamalarına rastlamaktadır. Bu tarihleri ve yaşamından verdiği kesitleri birleştirerek, onun Babayiler isyanının başlama tarihi olan 1239-1241 tarihleri ile 1320 tarihi arasında yaşadığını çıkartmaktayız. Onun doğduğu yer üzerinde en çok Eskişehir'in Sarıköy'ü gösterilmekle birlikte bazı kaynaklar Karaman olarak da kaydetmektedir. Ancak Yunus Emre'nin makamlarını da göz önüne alacak olursak, onun çok sevilen bir derviş olduğu, sürekli gezdiği, yakın çevrede bulunan tekkeler arasında ilişki kurduğu, buralarda barındığı, bu tekkelerde hocalık yaptığı sanılmaktadır. Şiirlerini dikkatlice incelediğimizde onun uzun süre yaşadığı, hatta ihtiyarlığını da şiirlerinde görmekteyiz. Yunus'un tekkeye girmeden önce evli olduğu iki hanımı olduğu bilinmektedir. Bu bilinenler kendi şiirlerinde açıkça görülmektedir. Hatta bazı şiirlerinde de inandığı yol üzerine çoluğunu çocuğunu terk etmek durumunda kaldığını anlatmaktadır. Yunus Emre'nin iyi bir eğitim gördüğü, Kur'an-ı Kerim'i anlayacak kadar Arapça, Mevlana'yı anlayacak kadar da Farsça bildiği bilinmektedir. Yunus Emre konusunda bazı araştırmalar ümmi olarak tanımlanmış olsalar da bu görüşün doğru olamayacağı şiirleri ve görüşleriyle ortadadır. Yunus Emre bütün bu bildikleri yanında Tapduk Emre okulunda gördüğü eğitim onu evrenselliğin doruğuna çıkartmıştır. Yunus'u bugünlere taşıyan felsefe ise yine Tapduk Emre tekkesi eğitiminin bir parçasıdır. Vardığımız illere şol sefa gönüllere, halka Tapduk manasını saçtık elhamdülillah. Tapduk Emre okulunda pişip oradan aldığı bilgilerin ışığında kendi dünya görüşünü pekiştiren ve bunu halkına mal eden Yunus yine bu doğrultuda söylediği şu şiiri döneminin tekke okullarının nasıl bir eğitim gördüğünü, tekke okullarının disiplinli, sorunlu bir bilgi verildiğini ve bu okulları bitiren seyyidlerin Anadolu halkının kapısını çalarak bildiklerini aktarmaktadır. Tapduk'un tapusunda, kul olduk kapusunda, Yunus miskin çiğilik, piştik elhamdülillah. Yunus Tapduk Emre'nin okulunda aldığı bilgileri kendisinden önceki dönemlerde bu okulların kurucuları, pirlerinin adını saymadan da geçemez. Yunus'a Tapduk'tan oldu, hem Barak'tan Saltuk'a. Tümceleriyle de bu yolun kurucularını da bir noktada anmış olmaktadır. Bu yol birlikteliği konusunda Alevilik üzerine araştırmalar yapan Ethem R. Fığlalı şunları söylüyor. Hacı Bektaş'ın biraz sonra ele alınacak eserlerindeki görüş ve düşüncesi Yunus'ta da aynen görülür. Üstelik bir sanat şaheseri olarak. Bu sebepten Alevi Bektaşi şiiri denince Yunus daima ön sırada yer alır. Dipnot: Ethem Ruhi Fığlalı, Türkiye'de Alevilik Bektaşilik, sayfa 158. Yunus'un Tapduk okulunda aldığı bilgileri kendi görüşleri ve felsefesiyle de birleştirerek Anadolu Aleviliğinin temelleri ve felsefesine büyük katkılar sağlamıştır. Şiirlerinin her mısrasında Allah, Muhammed Ali, dört kapı, kırk makam gibi konuları işlemesine karşın bazı yazarlar Yunus'u Aleviliğin karşısındaymış gibi gösterme umarı içine girmektedirler. Yunus Emre hakkında 400 sayfaya yakın bir kitap hazırlayan bir yazarımız Yunus'u hem Hacı Bektaş'tan koparmaya hem de Tapduk'u hayali birisi gibi göstermeye çalışmaktadır. Bektaşi velayetnamelerine dayanılarak ileri sürülen bu iddia, Yunus Emre Hacı Bektaşi tarikatında imiş gibi göstermenin bir yolu olarak ortaya konulmuştur. Aslında böyle bir kişinin yaşayıp yaşamadığı da açıklık kazanmış bir mevzu değildir. Varlığı sadece Yunus Emre dolayısıyla ortaya atılmakta ve başka kaynaklarda adı geçmemektedir. Başka hiçbir dostu, müridi, eseri, şiiri ve hayatiyetiyle ilgili bilgi bulunmayan Tapduk Emre, Yunus'a niçin mürşit ve şeyh yapılmıştır? Dipnot: Vehbi Vakkasoğlu, Gönül Çağlayanı Yunus Emre, sayfa 35. Yunus üzerine önemli çalışmalar yapan, Türk okurlarına Yunus adını duyuran değerli çalışmacıların başında Fuat Köprülü gelmektedir. Fuat Köprülü hiçbir çalışmasına yan tutmamış, olaylara hep objektif yaklaşmıştır. Günümüz Türkiye'sinde onun çalışmalarına yetişen pek az araştırmacı vardır. Hala Köprülü geçilememiştir. Köprülünün geçildiği anda Anadolu kültürünün gizli kalmış pek çok yönü de aydınlanacaktır şüphesiz. Köprülü Yunus Emre konusunda bize şu bilgileri vermektedir. Yunus Emre'den başlayarak birçok büyük mutasavvıflar ve mutasavvıf şairler yetiştiren bu muhitte Babailik, Abdallık, Bektaşilik, Hurufilik, Kızılbaşlık adı altında Batın Niye zümresine girebilecek birçok mezhep ve tarikatlar teşekkül etmiş ve yayılmış, eski Babailer ayaklanması ve tekerrürü şeklinde Bedrettin'i taraftarlarının ayaklanması ve daha sonraki zamanlarda yine aynı mahiyette münferit hadiseler vukua gelmiştir. Dipnot, Fuat Köprülü, Türk Edebiyatı'nda ilk mutasavvıflar, sayfa 337. Yunus'un şiirlerinde bir felsefe olduğu kadar toplumsal bir direniş de gizlenemez. O aynı zamanda haksızlık karşısında sorgulayıcıdır, yargılayıcıdır. Zalime boyun eğmemiştir. Yeri gelmiş hükümdar, yeri gelmiş Tanrı'dan kul hesabını sormuştur. O hiçbir zaman haksızlık karşısında aciz duruma düşmemiş, her zaman ses verici olmuştur. Geçti beyler mürüvveti, binmişler birer atı, yediği yoksul eti, içtiği kan olmuştur. Yunus gezici bir derviştir. Tapduk Emre'nin tekkesinde yetişmiş, olgunlaşmasının ardından vurmuş kendisini Anadolu'nun yanı başına. Bazen tekkeler arası iletişim, bilgi taşımış, bazen bir pir olup umutsuz halkına umut olmuştur. Araştırmacılar Hacı Bektaş velayetnamesine dayanarak 40 yıl durmadan odun taşıdığı varsayımından hareketle Yunus'un dürüstlük ve pirine bağlılığından dem vururlar. Bu aslında Yunus'u büyütmez. Böylesine üstün bilgilerle donanmış, sözüyle, sazıyla, kafasındaki bilgileriyle fışkırmaya yüz tutmuş bir derya çağlamak ister. Çağlayacağı dereyi bulup o derenin gözüne girer. İşte Yunus da o çağlanan olma durumundayken, körü körüne şeyhinin kapısında 40 yıl odun taşıyacak kadar iradesiz biri değildir. Üstelik Tapduk da böylesine üstün bilgilere sahip zeki bir dervişe odun taşıtıracak kadar bilinçsiz, sezgisiz, görgüsüz bir şeyh Yunus'un hiç de hocası olamaz. Tabii ki velayetnameler, menkıbeler çoğu yerleri varsayımlara ve anlatıcısının düşüncelerine bağlıdır. Yunus elbette tekkede hizmet edecek, şeyh tekkenin en büyük profesörüdür. Ancak Yunus kendisini yetiştirdikten sonra bir yöne, bir yöreye görevlendirilecektir. Kural böyle yürümektedir. Tekkelerin işlevlerindeki gelenek budur. Ya bir yere ayrı zaviye ya da tekke kuracak ya da bir tekkede yönetici olarak çalışacaktı. İşte derviş Yunus olarak Tapduk tekkesinden mezun olan Yunus, olgun bir dede olarak yaşamını bu doğrultuda tamamladı. Alevi Bektaşi felsefesinin özünü Yunus Emre'nin şiirlerinin gizlerinde görürüz. O coşkun bir ırmak gibi akan dizeleri hem bu felsefenin kurallarını kor hem de yoluna devam eder. Aleviliğin temel dört makamını Yunus'un şiirinde çok açık olarak göze çarpar. Alevi Bektaşi okulunun en önemli üyelerinden birisi dervişlik makamıdır. Yunus bu makama ulaşmak için birçok yoldan, sınavdan geçmek gerektiğini bildirir. Bu dervişlik durağı bir acayip duraktır. Derviş olan kişiye evvel dirlik gerek. Yunus dervişlik ve dedeliğin nasıl ve neler olduğunu, bu kurumların işlevlerini ve öğreticiliğini ortaya koyarken, bu yola ulaşılmasının nasıl zorluklardan geçtiğini, bu zorlukların getirdiği mutlu bir toplum olmanın erdemlerini vermektedir. Yunus şiirlerinde dervişliği sıkça işlemekte ve kendisinin de derviş olduğunu överek ve dervişliğin şahsına getirdiği güçlükleri de anlatmaktadır. Yunus Emre Horasan Okulu'nun ve bu okul öğreticilerinin, pirlerinin önemli bir temsilcisi olarak Anadolu'da bir yıldız gibi parlamıştır. Ahmet Yesevi'nin Türkçe şiir geleneğini Anadolu topraklarına bir buğday eker gibi ekmiştir. Türkçe şiir yazmak, halkın anlayacağı dili özenle kullanmak, bu şiire de önemli bir toplumsallık eklemek gereğini bilmiştir. Felsefesini şiirlerinin mısralarında eriten büyük ozan, örnek ozanlığı da geleceğe bir fırtına gibi esmiştir. Horasan Anadolu Erenler Okulu'nun bu öğretmeni, bu sosyoloğu, siyasetçisi, felsefecisi, dedesi, zakiri olmanın gururunu yaşarken, Alevi felsefesinin biçimlenmesine önemli öğeleri şiirleriyle günümüze ulaştırmıştır. Bu şiirlerinden birisi şöyledir. Evvel kapı şeriat, emrü neyhi bildirir, yuha günahlarını her bir Kur'an hecesi. İkincisi tarikat, kulluğa bel bağlaya, yolu doğru varanı, yargılaya hocası. Üçüncüsü marifet, can gönül gözün açar. Bak mana sarayına, arşa değin yücesi. Dördüncüsü hakikat, ere eksik bakmaya. Bayram ola gündüzü, kadir ola gecesi. Bu şeriat güç olur, tarikat yokuş olur. Marifet sarflık durur, hakikattir yücesi. Dervişin dört yanında dört ulu kapı gerek, kancaru bakar ise gündüz ola gecesi. Gezginci derviş görevini yürüten Yunus Emre, Anadolu topraklarının büyük bir bölümünü dolaşmış, toplumun dertleriyle ilgilenmiş, onların mutsuzluğu karşısında üzülerek onlarla ağlamış, onlarla gülmüştür. Kendisini yüreklerinde taşıyan halkına borcunu ödemesini bilmiştir. Ölümün ardından Anadolu Türk insanının belleğinden hiç silinmemiştir. O her zaman ektiği tohumların bir gün bu güzel topraklarda yeşereceğinin bilincindeydi. Kendisi bu yeşeren tohumları görmese de onun uzun yıllar tarihe ışık tutacağını biliyordu.
Ayrım sonu.